Merhabalar efendim. Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Medya Okur Yazarlığı programıyla yine karşınızdayız. Ben İbrahim Özkahyoğlu. Her hafta olduğu gibi kıymetli Lütfü Aslan abimizin değerli yorumlarıyla Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerin medya arka planına bakmaya çalışacağız. Programımızın hemen başında mübarek Ramazan ayınızı kutluyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Lütfü abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim. Ben de hayırlı Ramazanlar diliyorum tüm dinleyicilerimize. Rabbimiz istifademizi artırsın inşallah.
Amin. Lütfü abi hemen Altınoluk gündemin ana gündem maddelerinden konuşmaya, tartışmaya, sizin yorumlarınızı almaya başlayalım dilerseniz. Ukrayna meselesi aslında bölgemizi çok ciddi şekilde ilgilendiren bir mesele. Uzun zamandan beri gündemdeydi fakat Joe Biden'ın seçilmesi sonrası ABD-Rusya ilişkilerinde yeni gerilim, hatta bugüne kadar görülmemiş bir üslupla devam eden tartışma sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı da Türkiye'ye geldi. Bir takım görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere heyetler arası görüşmeler dedi. Türkiye'nin tabii buradaki pozisyonu tartışılıyor. Uzun zaman sonra ilk defa Rusya'yla bir takım görüş ayrılıkları olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Karadeniz'de de ciddi bir ısınma, ciddi bir hareketlilik olduğunu da farkındayız. ABD gemileri Boğaz'ı kullanması gerekirken, Boğaz'ı kullanıp rotalarına devam etmesi gerekirken Karadeniz'de stabil olarak kalmayı tercih ettiler. Tabii Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik silah satışı Rusya'nın gündemindeydi. Dışişleri Bakanı Lavrov bu silahlar konusunda Türkiye'yi uyardıklarını söyledi. Ukrayna'ya tedarik edilen İHA ve silahlarla ilgili. Sizin yorumlarınız neler olur? Bölgede herhalde bir gerilim daha da tırmanmaya devam eder mi?
Yani şöyle İbrahim'ciğim, tabii bunlar dış politika konuları çok da bizim hani ilgi sahamıza sınırlı giriyor. Girmiyor demeyelim çünkü dünyanın gidişatından mesulüz son tahlilde. Ama şöyle de bir durum var. Bu hani işin medyaya yansıyan boyutuyla biz neredeyiz, nerede görüyoruz? Belki oraları konuşmak daha bizim için uygun olabilir. Türk basını nerede konuşlanıyor? Rusya'ya bakış nasıl? Şimdi bizde müfrit bir Rusya efendim taraftarı olan bir siyasi cenah var. Bu siyasi cenahın özellikle Cumhur İttifakı'nda önemli bir bileşen olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla ortada çok hakikaten ikircikli bir durum var. Bir tarafta efendim Ukrayna ile gelişen ilişkiler var. Diğer taraftan da Rusya'nın pozisyonu var. Tabii her şey 2014'te başladı. 2014'te malum bir turuncu devrim yapmak istediler. Batı yanlısı protestolarla bu Avrupa'nın özellikle Amerika'nın da desteğiyle Kırım yani Kırım'ın ilhakı meselesi orada çok ciddi bir kırılma meydana getirdi. Sonra tabii 2015'te bir ateşkes imzalandı ama o günden bu yana efendim ciddi bir gerilim vardı. Belki buna vakit bulunamıyordu farklı sebeplerden dolayı. Şimdi şu anda Rusya'da geçen haftalarda Ukrayna'nın sınırını asker yanağı yapmaya başladı. Montreux ilginç bir şekilde bir tartışma konusu olmaya başladı. Çünkü Amerikan askeri gemilerinin de bu anlamda Karadeniz'e geçmesinin yolu aranıyor bir taraftan. Bir ara geçecek geçmeyecek diye bir tartışıldı. Sonra geçmeyeceği şeklinde bir beyanat oldu Amerikan tarafından. İşte kanal tartışmaları da bu anlamda ilginç. Böyle bir hani çok boyutlu, çok yönlü bir gündemle karşı karşıyayız. Burada ben tabii bizim hani medya okuryazarlığı açısından sonuçta bu bir dış politika programı değil ya da bir efendim böyle ekonomi programı da değil, siyaset programı da değil. Ama biz medya boyutuyla baktığımız zaman fena halde kafalarımızın karışık olduğunu, konuşanların böyle hani ihtiyatlı konuştuğunu, olayın da özellikle uzmanlık boyutu itibariyle derinlemesine tahlil ve analizler gerektirdiği için de böyle ilginç bir hani medyada pozisyon almalar olduğunu ben doğrusu gözlemliyorum. Bilmiyorum buna katılır mısın? Biraz böyle
Tabii.
ne yapacağız, ya yani ne olacak, bunu nasıl görmeliyiz tarzında bir hava var sanki.
Evet, herkes pozisyon almaya çalışıyor tabii ama tabii Rusya Sputnik News üzerinden tabii tüm dünyada etkin bir lobi yürütüyor. Türkiye'de biliyorsunuz Sputnik Türkiye. her ne kadar hani Rusya ile aslında bizim bağlantımız yok imajı çizmeye çalışsa da, yani resmi ajans gibi yayın yapıyor. Ve bu hafta Sputnik tabii bu mesele, Ukrayna'daki gerilimle ilgili neler oluyor, neler bitiyor diye merak edenlerin baktığı bir haber kanalıydı. Twitter, dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır, bundan yaklaşık bir 7-8 ay önce Rusya Devlet Bülteni Haber Ajansı şeklinde etiketlemişti Sputnik'i. Ve Türkiye'ye çok sert mesajlar verildiği görüldü. Yani el altından verilecek mesajlarda, resmi kanallardan verilen mesajlarda, yani Türkiye iç kamuoyuna kendi dilimize Türkçe şekilde aktarılıyor. Tabii Rusya bunu dünyada herhalde en iyi başaran ülkelerden biri, değil mi?
Yani ben tabii bu Sputnik konusunu açtığında iyi oldu. Şöyle bir son dönemde medya hani dağılımına baktığımız zaman çok ilginç bir şekilde İbrahim'ciğim, bunu belki bir ara konuşmamız da lazım. Neredeyse her aslında komşumuz bile olması gerekmiyor. Bir şekilde dış politikada kendisiyle çıkar ilişkisi veya bazen karşıt hani çatışan çıkarlar içerisinde olduğumuz ülkelerin Türkiye'de bir medya aracına, bir medya mecrasına sahip olduğunu görüyoruz. Bu independent Türkiye'den başlıyor. Yani şimdi şöyle biraz daha hani basit ve sade et kitabının ortasından konuşayım. Türkiye'de Suudi Arabistan'ın da ajansı var. Almanya'nın da ajansı var. Rusya'nın da ajansı var. Efendim Fransa'nın da var. Amerika'nın da var. Bunlar resmi ajanslar bile. Yani işte Amerika'nın sesi, Deutsche Welle gibi ya da işte efendim ya da doğrudan Arap sermayesinin desteklediğini bildiğimiz Independent Türkiye gibi. Şimdi baktığınız zaman Independent Türkiye bir independent bir İngiliz gazetesi, değil mi?
Evet, tabii independent.
Yani orada ama sonuçta biliyoruz ki Suudi Arabistan destekliyor web sitesini. Şimdi daha da isimleri normalde hani başka Türk müteşebbisler tarafından ortaya konmuş, güya işte Türk girişimi olarak görebileceğimiz birçok da site var ki arkasında çok ciddi yabancı sermaye desteği var. Şimdi bunun birazcık hakikaten irdelenmesi gerekiyor. Demek ki kamuoyu oluşturmak Türkiye'de, haberin bir şekilde onların istediği tarzda sunulması, yansıtılması noktasında çok ciddi bir şey var. Faaliyet var, gayret var. Bu özellikle ana akım medyada malum belli bir iktidarın zamanla bir etkisi arttı. O günden itibaren kademe kademe birçok gazeteci ya bağımsız bir takım efendim işte yeni mecralara geçtiler veyahut da bu tür yabancı sermayenin desteklediği efendim mecralarda görev almaya başladılar. Yani medya organları çok ciddi çeşitlendi. Böyle ortada müthiş bir zenginlik var aslında bir tarafından baktığınız zaman. Fakat ilk defa ben, yani bu kadar senedir medyayı takip eden birisi olarak ilk defa bu kadar yabancı sermayenin medyamız üzerinde etkin olduğunu, özellikle ülke çıkarları bağlamında yayınlar yaptığını müşahede ediyorum. Bilmiyorum katılır mısın bu konuda bana?
Tabii Lütfü abi, yani şöyle dünya genelinde baktığımızda aslında hani İran medyası diye bir şeyden söz edemeyiz. Aslında biraz daha böyle bir kapalı kutu mahiyetinde bir görünüm arz ediyor. Ama mesela Türkiye'de geçen gün ben de bunu bir böyle tevafuken öğrendim. Türkiye'de uydu üzerinden, hani bırakın mesela Çin ne yapıyor? Sierra Radyo üzerinden mesela yayın yapıyor. RSFM üzerinden Rusya'nın sesi, Sputnik aynı şekilde. Fakat mesela İran derseniz, İran'ın iki tane uydu üzerinde kanalı var. Radyoları var. Türkiye kamuoyuna, yani devletler artık öyle pozisyonlar alıyor ki, yani biz buraya bir yatırım yapalım, orada dursun, yarın bir gün lazım olur'a geliyor. Ve bu esnada tabii yurt dışından, Fransa'dan, mesela Fransızlar Fransa'dan, Almanlar Almanya'dan medya personeli getirmiyor. Mutlaka getirdikleri vardır ama içeriden personelle, Türk gazetecilerle çalışıyorlar, Türk radyocular, Türk televizyoncularla çalışıyorlar ve buralara çok ciddi yatırımlar yapıldığını biliyoruz.
Evet. Yani çok ilginç bir aslında çeşitlenme var. Sermaye yatırımı var. Burada da belki bizim hani dönüp kendimize bir takım dersler de çıkartmamız gerekebilir. Çünkü kamuoyunu etkileme noktasında bu veya menfi etkileme noktasında dezenformasyon dediğimiz, manipülasyon dediğimiz, son dönemde medyadan beklenen biraz daha artık ortalığı karartması, yani doğru haber vermekten daha ziyade aslında doğru olmayan haberi yaymanın aracı haline geldi medya. Kafa karıştırmak, zihin bulandırmak, bir şekilde doğrunun önüne set çekmek, perdelemek. Ya bu noktada bütün medya mecralarını böyle bir ithamla suçlayamayız. Ama büyük oranda maalesef böyle bir görüntü ortada söz konusu. Bağımsız mecralar, işte internette, YouTube'da, şurada burada bağımsız kendi başına faaliyet gösteren gazeteci sayısı da çok yoğun bir şekilde arttı. Yani eskiden çok güzel günler yaşıyormuşuz. Belli bazı gazetelerin belli bazı konuşlandığı yerler vardı. Şimdi ama ortalık böyle herkesin her şeyi bildiği, herkesin her şeyin uzmanı olduğu ve işte hem videosuyla hem kendine göre bir tür muhabir edasıyla işte yapmış olduğu kurgularla böyle bir haberci gibi herkesin aslında her şeyi yayabildiği bir zamana geldik. İlginç zamanlar bu zamanlar. Çinlerin bir bedduası varmış bilirsin yani ilginç zamanlarda yaşayasın diye. Özellikle medya açısından zengin bir zaman bu zaman ama kafa karışıklığı açısından özellikle mesela bu şimdi diyelim şey meselesi. Yani Ukrayna'dan yola çıktık ya. Yani şimdi Ukrayna, Montreux, Kanal İstanbul, Rusya ile ilişkiler, diğer taraftan Amerika'nın Ukrayna üzerindeki emelleri, Avrupa'nın Ukrayna üzerindeki planları. Yani bunlar böyle çok boyutlu, çok taraflı, çok kapsamlı, muhakkak uzman analizi gerektiren bir takım belki tartışmalarla olgunlaşabilecek ve dolayısıyla belki o noktada hani çatışan çıkarları da gözlemlemek açısından bu tür tartışmalara çok ihtiyaç duyuluyor. Ama maalesef gel gör ki biz olayı böyle tam boyutlarıyla görme noktasında bile çok zaman bir imkanımız olmuyor. Ve orada da basitçe insanlar ya bizim siyasetten durduğumuz yerdekiler işte nereden bakıyorlar acaba diye bakıp ona göre ya susmayı tercih ediyorlar veyahut da bu konuda o siyasetin aldığı pozisyonu almayı tercih ediyorlar. Halbuki analiz lazım, bilgi lazım. Belki çok yönlü değerlendirmeler lazım. Yani mesela Montreux ve Kanal İstanbul tartışmalarında da ben aynı kafa karışıklığını doğrusu görüyorum.
Tabii yani şöyle bir tarafta yani tabii nitelikli işler, bilgiye ulaşmak, aynı zamanda hani analiz çok önemli. Fakat bir diğer tarafta da hani bu resmi ülkelerin kendi resmi ajanslarını başka ülkelerde hizmet verir hale getirmesi, temsilcilikler açması, buralarda yayınlar yapması bir tarafa, aslında biz tartışmaları hep o sığ zemine çeken şeylerden bir tanesi de sosyal medya. Sosyal medyada devletler artık işte beyaz şapkalı hackerlar mı diyebiliriz yoksa karanlık odaktaki bir takım mahfiller tarafından yönetilen hackerlar mı diyebiliriz, ne diyebiliriz bilmiyorum ama troller orduları var. Çok net biliyoruz ortaya çıkan Amerika'nın, Rusya'nın ülke seçimlerine müdahale edecek kadar artık bir noktaya taşınmış ayrı bir dijital savaştan söz ediyoruz sanırım.
Evet, kesinlikle öyle.
Peki Lütfü abi bir diğer haberimize geçelim dilerseniz. Bilgi İletişim Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK bu hafta bir açıklama yaptı. Sosyal medya platformu Pinterest'in 19 Ocak'ta başlatılan reklam yasağının kaldırıldığını söyledi, açıkladı. Resmi gazetede de yayınlandı bu karar. Dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Türkiye sosyal medyasıyla birlikte 1 milyon üzerinde abonesi olan tüm sosyal medya şirketlerine bir çağrıda bulunarak Türkiye'ye temsilci yönlendirmeleri, burada bir temsilci atamaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Son olarak Twitter atamıştı. Pinterest atamayı reddetmişti. Aslında Pinterest Türkiye'de gündelik hayatta belli sosyal noktalara dokunsa da Twitter, Facebook kadar hayatımız içerisinde olan sosyal medya platformlarından biri değil ama ceza iki kez ceza kesilmişti. Artı reklam yasağı verilmişti, kaldırıldı. Pinterest'i temsilci atacağını açıklamasının ardından sonuç olarak Türkiye şu anda bütün sosyal medya platformlarını masaya oturtmuş durumda Lütfü abi.
Güzel güzel, bu iyi bir gelişme. Son Mohikan Pinterest'te, onlar da demek ki teslim oldular. Bu olması da gereken bir şey zaten. Ulus devlet hala direniyor yani, dünya ölçeğinde konuşursak. Kaldı ki yani biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak böyle gelip de bizim üzerimizden online teknoloji marifetiyle efendim vergisiz, işte efendim herhangi bir yükümlülüğü olmadan burada bizim üzerimizden para kazanmalarını tabii ki istemeyiz. Yani şurada en ufak bir işte bakkal açan, işte kendine göre girişimde bulmak isteyene devlet bu kadar ortak oluyor. Yerine göre vergisiyle, işte efendim yapmış olduğu, getirmiş olduğu bir takım yükümlülüklerle. Bunlar teknoloji marifetiyle gelecekler. Hem acayip paralar kazanacaklar hem de bir kuruş vergi vermeyecekler. Olmazdı böyle bir şey. Zaten düşünülemezdi. İyi olmuş. Ben o noktada daha da belki ileride içerikle ilgili de belki bir takım düzenlemelerin o noktada gelebileceğini düşünüyorum. Bu belki daha çok ihtiyaç duyduğumuzda bir şey olabilir.
Tabii Rekabet Kurulu sosyal medya platformları ile ilgili ciddi tabii araştırmalar yapıyor. Adeta tepelerinde bir demokrasinin kılıcı diyebiliriz Rekabet Kurulu için. Google hakkında bir araştırma, bir soruşturma başlatılmıştı. Özellikle arama motoru Google son dönemde insanların tercihlerini yönlendirmesi konusunda çok tartışılıyor. Yapay zeka teknolojisini biz de konuştuk programlarımızda. Bu arama ve turizm sorgulamalarında kendini ön plana çıkarmakla, kendi şirketini ön plana çıkarmakla suçlanıyordu Google. Ve Rekabet Kurulu bir ceza kesti bu hafta içerisinde. 296 milyon TL'lik bir idari para cezası verildi rekabet kurallarına uymadığı gerekçesiyle Google'a.
Evet, Google'ın sadece Türkiye cephesinde değil, birçok cephede böyle bir savaş verdiğini biliyoruz. Muhtemelen de bunun işte belki kendisine göre küresel bir stratejisini de geliştirecek. Zamanla tabii diğer o benim mahşerin beş hatlısı dediğim ya da dijital mahşerin beş hatlısı dediğimiz efendim o işte dört şirketle beraber Google'da küresel anlamda kendi yeni saltanatlarını, hegemonik güçlerini tahkim etmek için ulus devletlere yönelik belki farklı stratejiler de geliştirecekler. Yani bu hem dijital medya okuryazarlığı açısından hem de ulus devletlerle işte o küresel sermayenin bir karşılıklı ertişmesinden kaynaklanan tablo bizim önümüzdeki 3-5 sene içerisinde başlık gündemlerimizden birisi olmaya devam edecek. Onu o yüzden bizim hep takip etmemiz gerekiyor.
Evet, Lütfü abi ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tabii biraz COVID'e konuşmayı, biraz da yine teknoloji ve sosyal medya gündemine bakmaya gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aranın ardından Medya Okur Yazarlığı programı devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Yeniden birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medya Okur Yazarlığı programında kıymetli Lütfü Aslan abimizin değerli yorumlarıyla devam ediyoruz. Lütfü abi, geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Bu Z kuşağının 2023 seçimlerinde ne tür etkisi olacağı konusunda AK Parti'nin ilk defa oy kullanacak gençlere yönelik yeni projeler hazırladığı bu hafta medyaya yansıdı. Bunlardan birisi de ilk oy ilk heyecan. Daha önce yapılan bir çalışmada gençlerin oy kullanmada ailelerin etkisinin %75 olduğu belirlenmişti. Hatta bir detay daha verelim. Z kuşağı seçmenine yöneltilen bir soruda cevaben %55'i kendi ailemin yönlendirmesiyle, hatta aileme oyumu kullandırırım şeklinde net bir ifade kullandığını görmüştük. Araştırma sonuçlarında tabii 2023 seçimlerinde 3 ila 4 milyon arasında yeni seçmenin oy kullanacağı ifade ediliyor. Toplam Z kuşağı seçmenin 6 milyon üstünde olduğu söyleniyor. Muhtemelen siyasi partilerin öncelikli hedef kitlesi 2023 seçimleri için Z kuşağı olacak diye tahmin ediyorum. Sizin yorumlarınız neler olur?
Ben tam tersi, en başından beri de bunu söylüyorum. Z kuşağının siyasi anlamda özellikle birilerinin beklediği gibi, umduğu gibi, arzu ettiği gibi siyasette belirleyici olmayacağını en başından beri söylüyorum. Yani Z kuşağıyla ilgili planları yapanlar bununla ilgili nasıl stratejiler geliştiriyorlar onu da çok emin değilim. Sadece bir beklenti içerisindeler çünkü. Yani bu gençler değiştirecekler, dönüştürecekler. Yani hem gençlerin önünü açmayın kardeşim, hem gençlere yönelik efendim kendi kurumsal yapılarınızda yer vermeyin. Onların efendim bir şekilde sizin bir tür aksesuar, vitrin malzemesi olarak durmasına ancak müsaade edin. Ondan sonra da Z kuşağından sizin yapamadığınızı, işte bu velev ki diyelim iktidarın yerinden edilmesi olsun, muhalefet için konuşuyorum şimdi. Bunu Z kuşağından bekleyin. Ne kadar akılcı ve gerçekçi bir şey olabilir ki bu? Kaldı ki ben işte başından beri söylediğim bir şey vardı. Yani bu %75'inin ailesinin üzerindeki etkisi %75. Kendisi, sen de biraz önce söyledin, %55 oranında aileme oy kullandıracağım diye ifade ediyor. Bu aslında Z kuşağının işte 80'lerden sonra geliştirilen bir söylem vardı. Apolitik bu nesil. Zaten devletin de istediği böyle bir apolitik nesildi tarzında. Esas apolitik nesil bence şu anda Z kuşağıdır. Z kuşağının siyasete ilgisinin hiçbir şekilde ortaya çıkmamış olması, yani istemiyor olmaları, birazcık bireyselcilikleriyle, biraz teknolojinin kendi üzerlerindeki etkisiyle, dahası da belki bu siyasetinde bir başarısıyla mümkündür. Yani siyaset başarılı olmasaydı en azından bu nesil üzerinde bunların belki çok daha farklı talepleri olabilirdi. Dolayısıyla şimdi bugün AK Parti hala dönüp işte efendim Z kuşağı diye bir takım stratejiler geliştirme ihtiyacı hissediyorsa bu muhalefetin Z kuşağına yüklediği fazla ehemmiyetten kaynaklanıyor. Tabii en başından beri AK Parti'nin de kuruluşundan bu yana iletişim stratejisinin özellikle işte kadınlar, gençler üzerindeki işte o geleneksel hale gelmiş çalışmalarının da bir etkisi olarak bunu değerlendirmek mümkün. Yani AK Parti bu manada yenilikçi bir parti. Yeni kesimlere, yeni seçmen kitlelerine ulaşma noktasında en böyle etkili stratejileri kullanmayı, en azından profesyonel çalışmayı, profesyonellerle çalışmayı hep böyle bir alışkanlık haline getirmiş. Dolayısıyla yeni efendim ortaya konmuş olan bu ilk heyecan projesi de aslında benzeri bir çalışmanın aslında ürünü. Dolayısıyla yani yine bakın muhalefet Z kuşağı iktidarı indirecek diye konuşup sadece konuşup bir şey yapmazken buyurun yine AK Parti Z kuşağı ile ilgili bir proje geliştiriyor. Gençlik kollarını çalıştırıyor. Ama ben ne muhalefetin bir şey yapmamasını ne de AK Parti'nin bir şey yapmasını çok da önemli görmüyorum. Z kuşağının doğası gereği, kendisindeki özellikler gereği, apolitikliği ve teknolojinin özellikle dünyamıza getirmiş olduğu işte o yeni boyutlarla çok ilgili olduğu için seçimlerde çok etkili bir role sahip olamayacağını düşünüyorum. Bu tür bir teknolojik hani gündem yoğunluğunun Z kuşağını siyasetten uzak tutuyor olması da siyasetin teknolojiye işte bu yeni bilişim teknolojileri, bilişim efendim dünyasıyla ilgili yapmış olduğu yatırımların bu kuşakla buluşması, dolayısıyla bu kuşağın zaten meşgul olduğu bir alanla hayatını sürdürmesi ve bundan da memnun olması şeklinde anlıyorum. Biraz böyle şey değerlendirmiş olmuş olabilir ama hani Z kuşağını da çok önemsemediğim belki düşünülebilir ama bu gücün doğası böyle bir şey. Yani dünyayı 50 yaş üzerindeki insanlar yönetiyorlar. Ve bunlar evet, bir şekilde kendileri efendim böyle bir gençlik ya da gençlerin önde olduğu bir yeni denkleme müsaade etmeyeceklerdir. Bu hep böyle olmuştur zaten. Belki bunun bizden hepimizden daha çok farkında olan da Z kuşağı. Yani onlar kendi dünyalarında, biz kendi dünyamızda yaşayalım. Yani gölge etmesini ihsan, yani gölge etmesine başka ihsan istemiyoruz tarzında bir efendim hayat yaşıyorlar. Belki bu biraz bizi hani endişeye sevk etmeli. Yani çünkü siyaset önemli bir şey. siyaset son tahlilde nasıl yaşayacağımız, neyi efendim seveceğimiz, neden nefret edeceğimiz noktasında çok belirleyici. Belki o noktada hani siyasetle olumlu manada buluşmalarının nasıl sağlayabileceğimize dair bir yönlendirme düşünmeli yani siyasi partiler, özellikle AK Parti. Yani ilk oy, ilk heyecandan belki çıkartılması gereken esas ders veya oraya belki yoğunlaşılması gereken esas alanın ben şey olduğunu düşünüyorum İbrahim'ciğim. Yani biz ne yapacağız da bu Z kuşağının kendi bireysel, tamamen dijital teknolojilerle örülmüş dünyasından hayata, güzelliğe, iyiye, doğruya ve kolektif olana yönelik bir heyecan, bir efendim gayret, bir azim, bir yeni ilave enerji nasıl çıkartabileceğiz? Bunu belki düşünmek lazım. O noktada umarım bu ilk oy, ilk heyecan projesi bir şeyleri tetikler de gerçekten bu Z kuşağından hani siyaseti değiştirmesini beklemesek de kendilerini değiştirmelerini ummayı beklesek diye doğrusu düşünmüyor değilim.
Eyvallah, ağzınıza sağlık Lütfü abi. Bir sonraki habere geçiyorum hemen müsaadenizle. Bir israf haberi, aslında daha önce de paylaştığımız haberdi. Yani daha doğrusu bu haber değil, bir başka haberdi. Fakat yeni rakamlar var. Dünyada her yıl 1.3 milyar ton gıdanın israf edildiği, özellikle Ramazan vesilesiyle bu hafta Altınok gündeme bu haberi seçtik. Atılan her bir gıdanın üretiminde harcanan su da düşünüldüğünde israfın boyutu katlanıyor. Gıda israfının %56'sı gelişmiş ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye'ye bakalım. Son 5 yılda Türkiye'de yıllık ortalama 26 milyon ton gıdanın israf edildiğini görüyoruz. Bir kamyonun 10 ton çöp taşıdığını hesap edersek, bu da yılda 2,5 milyon kamyondan fazla gıdanın çöpe atıldığını gösteriyor. Açıkçası ben bu haberi okuduğumda, ya dedim ki böyle Ramazan'da, yani keşke bu Ramazan'da medyamız böyle bir tema seçseydi, israf teması, ve bunu böyle bangır bangır vurgulayarak işleseydi diye içimden geçirdim açıkçası. Lütfü abi, sizin yorumlarınız neler olur?
Ya bunun yoruma bir ihtiyacı yok İbrahim'ciğim. Hakikaten bu bizim çok büyük bir mesuliyetimiz. Allah sonumuzu hayreylesin. Bu kadar nimetin nasıl efendim hesabını vereceğiz? Yani her yıl 1.3 milyar ton gıda israf ediliyor. Düşünebiliyor musun? Türkiye'de yıllık ortalama 26 milyon ton, yani 26 milyon ton gıda ne demek yani? 2,5 milyondan fazla, kamyondan fazla gıda çöpe atılıyor. Senin de söylediğin gibi. Yani burada ne kadar büyük bir mesuliyet var, ne kadar büyük bir efendim. Belki STK'larımızın, yani devletin de bu noktada hep beraber bir farkındalık oluşturmak için, yani ne yapıp edip işte efendim bu konuda insanlarımızda bir bilinç uyandırması gerekiyor. Yani dünyada düşünebiliyor musun? 4 milyar ton gıda her yıl satışa sunuluyor. Bunun 1.3 milyarı direkt çöpe gidiyor. Bu nasıl bir şey ya? Ve gıda israfının %56'sı da gelişmiş ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor.
Evet.
Yani tamam, hani bazen böyle ya bunun fiyatı düştü, biz bunu pazara göndereceğimize, denize dökeriz diyen vicdansızları gördük ülkemizde. Hep böyleleri de olacak zaten. Ama bunun böyle bir hani kitlesel bir şeye, eğilime dönüşmesi, bir tür böyle kitlesel davranış haline gelmesi, belki sakınılması gereken bir şey. İşte burada o yüzden var. Yani kamu kurumları, STK'lar tam da burada devreye girmeliler işte yani. Ya bir bilinçlendirme, işte efendim özellikle burada da şey var tabii, yani geçen de konuşmuştuk. Fırıncı rafını doldurmak istiyor. Efendim ya, İki tane alan üç tane alıyor. Üç tane alan dört tane alıyor.
Taze her üç ekmekten biri çöpe gidiyormuş Lütfü abi. Her üç ekmekten biri çöpe gidiyor. Evet.
Evet, taze ekmek yemek derdi var mesela. İlla taze yiyeceğiz. Yenmedi ertesi gün. Bu kaliteyle de alakalı bir şey İbrahim'ciğim. Şimdi ekmeğin kalitesi. Yani ya bir, tamam bir hafta duracak ekmek yoktur belki, ama ya bir günde ekmek böyle hani çöpe gidecek kadar da böyle pörsür, kurur, böyle acayip bir hal alır mı ya? Burada bir hani bir doğallık eksikliği de var. Yani bir tür o yeni unların, belki ortaya çıkan bu yeni ekmeklerin falan, bunların belki hani kalitesini de belki tartışmalıyız bu noktada.
Yani yıllık Türkiye'nin yıllık gıda israfı da ortalama 4 milyar euroya denk geliyormuş Lütfü abi. Böyle de bir rakam var açıkçası. Ekonomi etkisi de düşünülmeli. Tüm vatandaşlarımız tarafından, hepimiz tarafından. Keşke bu konuda farkındalık daha da artsa.
Yani bir de işin su boyutu var İbrahim'ciğim. Şimdi şu ara yağmurlar iyi yağdı. İstanbul'da %80'i aştı barajların seviyesi ama dünya genelinde bir su kıtlığına doğru gidiyor dünya dolu dizgin. Düşünebiliyor musun? Bak çok ilginç bir bizim Altınoluk gündemden linkler veriyoruz malum bir takım haber kanallarına. TRT Haber'de link verdiğimiz bir haberde şöyle çok ilginç güzel bir bilgi var. Diyor ki yani güzel derken acı bir bilgi yani çok acı bir bilgi. Bir parça evet. Biftek için yaklaşık 7000 litre su harcanıyormuş İbrahim'ciğim.
Evet.
1 kilo tereyağı için 5300 litre harcanıyor. Bir hamburger için 2400 litre su tüketiliyor. Ya bu nasıl bir efendim hakikaten bir tüketim dünyası. Yani her şeyin böyle tüketilmeye matuf olduğu bir. Yani akarsu kenarında bile abdest alırken aman suyu israf etme diyen bir dinin müntesiplerinin bundan sadece acı duymasını bekleriz. Ve ona göre de kendi hayatlarına dikkat etmesini aslında umabiliriz. Ama mevcut mer'i kapitalist düzen içerisinde ciddi anlamda o tüketim maalesef hayatı böyle bir kitlemiş durumda. Ve işte yani at yenisini alalım, at yenisini alalım. Yani kullan at mantığı. Halbuki biz de tamir ederdik. Yakın efendim onun hiçbir şey atılmazdı bizde yani eskiden. Biz o manada hayatımızı atmışız da farkında değiliz yani. Bambaşka bir hayata geçmişiz aslında.
Evet, bu hafta tabii dikkat çekici haberlerden bir tanesi de Yetim Vakfı'nın hazırladığı rapordu Lütfü abi. Rapor tabii çok ilginç. Dünyadaki yetim ve öksüz çocuklardan oluşan bir ülke kurulsa nüfuslarıyla 3. sırada yer alacakları gözüküyor. Çok acı bir tablo. Sayıları resmi rakamlara göre 200, gayri resmi rakamlara göre ise 400 milyonu aşmış durumda. Günde 10 bin çocuğun yetim kaldığını söylüyor rapor. Her yıl 2,5 milyon yetiminde, çocuk yetiminde suç çetelinin eline düştüğü görülüyor. Rapora göre ayrıca Türkiye'de 350 bin yetim olduğu söyleniyor. Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'de ise bu rakam 1 milyonu aşmış durumda.
Evet. Şimdi burada bir şey daha ben ifade edeceğim. Bak bu yetim haberleri, biraz önce gördüğümüz o işte efendim gıda haberleri, israf haberleri. Bunlar belli bir hassasiyetten, belli bir dünya görüşünden, belli bir efendim yani vicdani çığlıktan beslenen haberler. Yani genelde hazzın, hızın ve özellikle de işte hep böyle hoşa gidenin öne çıkartılmaya çalışıldığı yeni medya rejiminde bu tür haberleri böyle cımbızla arayıp bulmak zorunda kalmıyor muyuz İbrahim'ciğim?
Kesinlikle yani, kalıyoruz abi. O konuda evet, emin olabiliriz yani.
Hakikaten bunları bile sonuçta konuşmuyor insanlar ya. Yani ya tamam gereğini yerine getirmek bir tarafa dursun. Yani şu mevzuda, şu yetim mevzusunda, efendim gıda israfı konusunda siz bunları öne çıkarttığınız zaman böyle bir tür hani işte ya bundan bir mutluluk yok, bunda bir sansasyon yok, bunda bir spekülasyon yok, bunda bir efendim çünkü bu tam da senin vicdani tarafına dokunan, adım atmanı gerektiren, şahsi anlamda da ne yaptığını sorgulatan haberler. Haberin böylesine can kurban. Yani bak ben evet. Için hani yetim boyutu, israf boyutu falan bu noktalarda bunlar acı haberler ama bize hatırlatan haberler, nerede durmamız gerektiğini bize söyleyen haberler. Bu haberleri belki bu noktada çıkartmak lazım. Altınoluk gündeminde bir farkı tam da böyle haberleri bulup çıkartmasıdır diyebilir miyiz? Sen hazırlıyorsun Altınoluk gündemi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Yani tam da buradan biz aslında bir hani habercilik farkı oluşturmaya çalışmıyor muyuz?
Estağfurullah abi. Allah razı olsun sizlerden. Sizler vesile oluyorsunuz. Gerçekten de bu tip haberleri ön plana çıkmak, tekrardan gündemimize almak kesinlikle şey değil. Yani o dışarıdaki dünyanın, o cezbedici hayatın bize sunduklarını elimizin tersiyle itmek değil. Fakat bunlar gerçekten sizin söylediğiniz gibi içimizde var. Şimdi mesela önünde bir haber var. Görüyorum. Global Web Index'in son araştırması 55-64 yaş aralığındaki insanların oyun oynama oranının tarihin en yüksek seviyesi. de olduğunu gösteriyor. 2018'den bu yana %32 büyümüş. 55-64 yaş aralığını söylüyoruz Lütfü abi. Siz az önce Z kuşağından bahsettiniz. İşte bu da başka bir tarafı hadisenin. Türkiye'de 66 milyondan fazla internet kullanıcısı olduğunu görüyoruz. İstatistikler Türkiye'de yetişkinlerin %79'unun mobil oyun oynadığını gösteriyor. Yani hepsi hayatımızda olacak ama sizin dediğiniz gibi yani yetimi, israfı, bize dokunan, bize dair olan şeyleri ıskaladığımız zaman herhalde teslim olduğumuz an olacak gibi geliyor bana.
Evet evet. Yani dünyada 200 milyon yetim var. Günlük her gün 10 bin kişi yetim kalıyor. Türkiye'de 350 bin yetim var. Suriye'de 1 milyon yetim var. Bunlarla ilgili kim ne yapıyor? Desteklemek lazım. Öne çıkmak lazım. STK işlerini buralara yönetmek lazım. Hamilelik ve yetim sponsorluk sistemleri var. Bak tam da Ramazan ayındayız. Bu manada çok güzel işler yapan STK'larımız var. Belki oralarda bir yetimin bu manada hamisi olabiliriz. Ve tam da böyle bir farkındalık oluşturabiliriz. Biz de bu vesileyle böyle bir şeye vesile olabilirsek, yani bu program vesilesiyle bundan da bahtiyarlık duyarız.
Eyvallah. Ağzınıza sağlık Lütfü abi. Bu haftaki programın sonuna geldik. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz.
Yani bize mesela haberleri çok daha iyi gidiyor. Mesela Van Gölü fotoğrafı NASA'nın diğer bir fotoğrafla finale kaldı. Ona nasıl böyle bastırdı millet internetten.
Müthiş bir kampanya oldu.
Müthiş bir kampanya oluşturuldu. Ve Van Gölü fotoğrafı birinci oldu. Halbuki ben yani laf aramızda kalsın. Diğer fotoğrafın çok daha hakikaten tefekküre vesile olan bir fotoğraf olduğunu ben düşünüyordum. Çok böyle güzel bir fotoğraf yani diğer fotoğraf. Ama Van Gölü fotoğrafı bizim fotoğraf, bizim memleketin fotoğrafı diye bastırdık, aldık. Ne oldu? Yani bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Sen bilirsin.
Ben. Yani tırnak içerisinde aslında tam olarak fotoğraf olarak da adlandıramayacağımız bir şeydi. Yani bir uydu görüntüsü gibi aslında. Fakat bizim olan bize her zaman daha yakın. Herhalde bu mantıkla ilerliyoruz. Programımızın sonunda Lütfü abi kıymetli dinleyenlerimizle paylaşalım. Altınoluk gündem. Altınoluk dergisinin bir hizmeti olarak Cuma günleri yayınlanıyor. E-posta üzerinden Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri, bizden olan haberleri, gözden kaçırmamız, kaçmasın diyeceğimiz haberleri paylaşıyoruz. Altınoluk.com.tr'den dinleyicilerimiz abone olabilirler. Bir ekleme daha yapalım. Bundan önceki programlarımızı Medyaokur yazarlığı programları podcastlerinde erkamradyo.com.tr'den ve Erkam Radyo mobil uygulamasından dinleyebilirler. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.